Ayrım 19, sayfa 215. Bize kalıcı mutluluğun bilimini yapabilir misin Abidin? Sürdürülebilir mutluluk. Bilim daha mutlu yaşamak için neler öneriyor? Geçtiğimiz günlerde gazetelerde ilginç bir haber yayımlandı. İngiltere'nin ünlü Wellington Koleji müfredatına mutluluk derslerini de ekledi. 14-16 yaş grubundaki öğrenciler haftada bir saat pozitif olma, hayattan keyif alma ve güzellikleri fark edebilme sanatı üzerine dersler görüyor. Antik Yunan filozoflarından ilham alarak mutluluk beklentilerini doğru yapılandırmayı öğreniyorlar. Peki mutluluk öğrenilebilir mi? Mutluluğumuz ne kadar genlere, ne kadar çevreye, ne kadar alınan eğitime bağlı? Akademik dünyada uzlaşılan görüşe göre mutluluğun %50'sini genler belirliyor. Bunu neden biliyorlar? Genetik olarak birebir aynı olan tek yumurta ikizleri ve %50 benzer olan çift yumurta ikizleri üzerinde yapılan araştırmalardan çıkan sonuçlara göre. Çeşitli nedenlerle çocuklukta ayrılmış, farklı aileler tarafından büyütülmüş, birbirini tanımayan ikiz kardeşleri 20-30 yıl sonra bir araya getirip incelediklerinde mutluluk seviyeleri ve mutlu olmak için yaptıklarının aynılığı araştırmacıları dehşete düşürmüştü. Bakınız google.com Minnesota ikiz kayıtları. Alın teri değil, genetik miras, mutluluk koridoru. Daha önce açıkladığımız gibi herkesin doğuştan gelen bir mutluluk koridoru var. Bu koridor çerçeveyi çiziyor. Mutluluk kapasitemizin %50'sini genler belirliyor. Bir kişinin mutluluk koridorunu 100 üzerinden 60-70 bandında varsayalım. İyi olaylar yaşayıp daha mutlu olunca koridorun üstüne 90'a çıkıyor. Kötü olaylar yaşayıp canı yanınca koridorun altına 40'a iniyor. Hedonik adaptasyon nedeniyle bir süre sonra tekrar doğal mutluluk koridoruna geri dönüyor. Fabrika ayarlarımız da diyebileceğimiz ortalama mutluluk koridorumuza geri dönüşümüz olayın türüne göre bazen 3 ay, bazen 6 ay, bazen 2 yıl sürebiliyor. Ortalamaya geri dönüş her zaman birebir aynı noktaya olmayabiliyor. Yaşadığımız iyi olayın etkisiyle bazen koridorumuzun üst sınırına yerleşebiliriz. Kötü bir olayda koridorun alt çizgisine yakın yaşayacak hale gelebiliriz. Kendi mutluluk mentalitenin mimarı olabilir misin? Genlerin dışında kalan %50'yi eğitim, sağlık, ekonomik durum, dünya görüşü ve yaşam tarzı gibi faktörler belirliyor. Genlerden sonra ikinci büyük etken dünya görüşümüz. Mentalitemizin mutluluğa etkisi %40'a varıyor. Sahip olduğumuz eşyaların verdiği mutluluk ise hedonik adaptasyon etkisinden arındırınca pek bir şey kalmıyor. Havai fişek gibi bir anda parlak bir etki yapıyor ama kısa süre sonra etkisi sönüyor. Bu ne anlama geliyor? Hayata bakış açımızı derinleştirerek mutluluğumuzu da önemli oranda yönetebiliriz. Genler mutluluğumuzun alt ve üst çıtasını önemli oranda belirliyor. Ama bu koridorun içindeyken dip noktaya mı yoksa üst noktaya mı daha yakın yaşayacağımızı zihinsel tutumlarımız ve seçimlerimizle şekilleniyor. Hayata bakış açımızı geliştirmek sağlıklı, sürdürülebilir ve masrafsız mutluluk yaratabiliyor. Bu seçimleri daha doğru yapabilmek için önce mutluluğun içimizdeki çalışma mekanizmasını iyi bilmek gerekiyor. O halde başlayalım. Bilimsel araştırmalara göre kalıcı mutluluk mekanizması nasıl çalışıyor? Aktif mutluluk mu, pasif mutluluk mu daha kalıcıdır? Kaliforniya Üniversitesi Psikoloji Profesörü Sonia Libomirski, ömrünü sürdürülebilir mutluluğu çözmeye adamış bir akademisyen. Kalıcı mutluluğun sırlarını merak eden Libomirski, 146 psikoloji öğrencisi üzerinde küçük bir deneyle işe başlamış. Önce mutluluğu iki kategoriye ayırmış. 1. Yeni bir hobi edinmek, bir kulübe üye olmak, önemli bir projede yer almak gibi kişinin bir amaç belirleyerek gerçekleştirdiği aktivite bazlı mutluluk. 2. Araba almak, yeni eve taşınmak, daha iyi maddi koşullara kavuşmak gibi kişinin dış koşullarındaki değişimlerle gelen mutluluk. Aktivite bazlı mutluluk grubuna 82, dış koşullara bağlı mutluluk grubuna 64 öğrenci dahil olmuş. Öğrencilere sorulmuş, sizi son dönemde en mutlu eden gelişmeler nelerdi? Siz de cevabınızı düşünebilirsiniz. Sizi son dönemde en mutlu eden gelişmeler nelerdi? Bunlar sizin seçiminiz miydi? Yoksa siz bir şey yapmadan koşullarınızın değişmesiyle kendiliğinden mi ortaya çıktılar? Dış koşulları değişen öğrenciler şu tür cevaplar vermiş. Hiç beklemediğim halde bu hafta burs kazandığımı öğrendim. Anneme beyin kanseri teşhisi konulmuştu. Birkaç gün önce ameliyata girdi ve şimdi her şey yolunda. Üyesi olmak istediğim derneğe kabul edildim. Reddedilir miyim diye endişelendiğim günler geride kaldı. Kendine bir hedef belirleyerek aktivite bazlı değişiklik yapan öğrencilerin cevapları ise şöyle. Dönem başında derslerde oldukça zorlanmıştım. Daha sonra kendime günde en az 5 saat çalışma hedefi belirledim. Artık derslerimde daha az zorlanacağıma inanıyorum. Kariyerime nasıl yön vereceğimi bilmiyordum. Bu konuda bana yardımcı olacak bir derse kaydoldum. Şimdi geleceğimle ilgili daha sağlıklı planlar yapacağım. Haftada 5 gün ağırlık kaldırmaya başladım. Spor sayesinde enerji düzeyimde müthiş bir artış oldu. Çaba mı daha uzun süre mutlu eder, şans mı? Bu ilk sorunun ardından katılımcılara şunlar sorulmuş. Yeni durumunuza ne kadar alıştınız? Bu değişim hayatınızda hala renk katıyor mu? Bu değişim için ne kadar çaba harcadınız? Hangi gruptakiler mutluluğa daha çabuk alışmıştır dersiniz? Dış koşulları, şans eseri değişenler mi? Yoksa bir amaç doğrultusunda çaba sarf edenler mi? Sonuçlar önemli bir gerçeği ortaya koymuş. Evet, tüm katılımcılar hayatlarındaki değişimden sonra kendilerini daha mutlu hissetmiş. Fakat beklenmeyen burs, dernek üyeliğine kabul gibi dış koşullara bağlı mutluluk yaşayanlar hızla eski mutluluk düzeylerine geri dönmüş. Kursa yazılmak, kariyer hedef belirlemek, spora başlamak gibi amaca yönelik aktivitelerde bulunanlar ise daha uzun süre mutlu kalabilmiş. Bir denemeyle mutluluk olmaz. Lyubomirsky, çabayla gelen mutluluk daha kalıcıdır varsayımından yola çıkmış. Deney bu varsayımını doğrulasa da iç rahat etmemiş. Bu soruları sadece bir kere sorduk, öğrencileri sadece bir kere değerlendirdik, bu yeterli değil diyerek ikinci bir çalışma için kolları sıvamış. İkinci araştırmayı büyük bir devlet üniversitesinden 669 psikoloji öğrencisiyle yapmış. Diğer tüm koşullar ilk deneydekiyle aynıymış ama Lyubomirsky bu sefer yöntemi biraz değiştirmiş. Aynı öğrencilere sömestr başında, ortasında ve sonunda toplam 3 kere anket yapmış ve bu 3 farklı zaman dilimindeki mutluluk düzeylerini sormuş. Dış koşulları değişen öğrencilerin mutluluğu sömestr başından ortasına doğru hızla yükselmiş ama sömestr sonuna doğru gözle görülür derecede düşmüş. Buna karşın bir amaç doğrultusunda aktivite bazlı değişim yaşayan öğrenciler sömestr sonunda hala mutluymuş. Şansla gelen mutluluklar daha çabuk kayboluyor. Başka bir araştırmada hayatında aynı anda hem aktif değişiklik yapıp hem de dış koşulları değişen öğrencilerin mutluluk düzeylerinin ne olduğuna bakılmış. İki tip değişimde öğrencilerin mutluluğunu 6 hafta içinde artırmış. Ancak 12. haftaya gelindiğinde çabasız gelen mutluluk başlangıç düzeyine geri dönmüş. Amaç odaklı değişim ise öğrencileri mutlu etmeye devam etmiş. Talihin sağladığı şeyler hemen küçümsenir der Latin şairi Publius Sirius. Onun asırlar önce vardığı sonucu Lyubomirsky bilimsel araştırmalarla keşfetmiş. Demek ki zamandan ve mekandan öte değişmeyen bir insanlık gerçeği var. Şansa bağlı, emeksiz ele geçen mutluluklar daha kısa sürüyor. Şansın yarattığı sevinç, kalıcı mutluluğa dönüşmeyen bir element. Sahip olduklarımız mı, deneyimlerimiz mi bizi daha mutlu eder? Başka bir çalışmada Liv van Bawen ve Thomas Kelowich katılımcılara sormuşlar. Hangisi daha uzun süreli mutluluk getirir? Bilgisayar, cep telefonu, saat, giysi, araba gibi eşyalara sahip olmak mı? Yoksa yakın arkadaşlarla bir akşam yemeği, eşinizle tatile gitmek ya da bir konser izlemek gibi bir deneyim yaşamak mı? Araştırma sonuçlarına göre sahip olmak kısa vadeli mutluluk getiriyor. Yaşadığımız deneyimler ise uzun vadeli mutluluk yaratmakta daha etkili. Yani hedonik adaptasyon eşyalarda daha hızlı çalışıyor. Çünkü eşya içsel dönüşüm sağlamıyor. Ayrıca deneyim bir kere de tüketilmiyor, insanın hafızasında sürekli yeniden canlanıyor. Hatırlama yoluyla hazın yeniden üretilmesi keyfin uzamasını sağlıyor. İkisi aynı ücrette ise konser kot pantolondan daha fazla mutlu ediyor. Eğer bir dünya görüşü kazandırıyorsa kitapta konserden daha fazla kalıcı mutluluk getirebiliyor. Kıyaslama ve kıskançlık duygusunun panzehiri şükran günlükleri. Kıyaslamanın yarattığı mutsuzluğun çözümü de araştırılmış. Pozitif psikolojinin öncülerinden Martin Seligman'ın yer aldığı bir araştırmada minnettarlık ifade eden bir mektup yazmak, haftada bir şükretmek gibi davranışların mutluluk düzeyini ne kadar uzattığına bakılmış. Minnet ve şükran duygularını ifade edenler kontrol grubundakilere göre 9 ay daha mutlu kalmış. Ayrıca günde bir kez şükretmek, haftada 3 kez şükretmekten daha fazla mutlu ediyor. Beyin araştırmalarına göre de iyilik yapmak beynin zevk, coşku, güven ve işbirliği ile ilgili kısımlarını uyarıyor. Yapılan iyiliğin çeşitliliği de mutluluk süresini etkiliyor. Her hafta farklı bir iyilik yapmak, sürekli aynı şeyi tekrar etmekten daha uzun süre mutluluk getiriyor. Her hafta aynı kişiye kart atmak yerine farklı birine kart atmak mutluluğun süresini uzatıyor. İyilik yaparken bile yaratıcı ve yenilikçi düşünmek gerekiyor. İnovatif iyiliksever olmak daha fazla mutlu ediyor. Bir kötü söz, 5 iyi söze bedel. Araştırmalara göre mutlu çiftler ve gruplarda iletişim sırasında kullanılan olumlu jest ve sözlerin olumsuzlara oranı 3'e 1 ile 5'e 1 arasında değişiyor. Özellikle çok mutlu çiftlerde ortalama günde 5 olumlu söze karşı bir olumsuz sözün kullanıldığı görülmüş. Harikasın, çok güzelsin, seni seviyorum, saçlarına bayıldım, eteğin ne kadar yakışmış ve bu et hiç pişmemiş gibi. Peki mutsuz evliliklerde bu oran nedir? 1'e 1'in altında. Aynı oran iş dünyasında da geçerli. Marcel Losada'nın 1999'daki araştırmasına göre karlı ve verimli işletmelerde olumlu geri bildirimin olumsuza oranı 5'e 1. Araştırmalara göre kötü söz iyiden 5 kat daha güçlü. Mutluluğunuza değer veriyorsanız sevdiklerinizde söz yarası açmamaya özen gösterin. Aksi takdirde açtığınız dil yarasını telafi etmek için 5 katı çaba göstermeniz gerekecek. Elbette mutlu çiftler de anlaşmazlığa düşüyor ama onlar çatışmayı farklı yönetiyor. Suçlamak yerine şikayetini söyleme, kavga ederken ilişkiyi sürdürme, karşısındakini anladığını ifade etme, göz temasına ya da dokunmaya devam etme, güçlü bir kavganın ortasında gerginliği alacak bir hareket yapma, mizaha başvurarak tansiyonu düşürme, mutlu çiftlerin izlediği stratejiler arasında yer alıyor. Mutluluğun kaç çeşidi var? Mutlu bir hayat inşa etmek için hayatı nasıl ele almalıyız? Ünlü profesör Martin Seligman, mutluluğa giden 3 farklı hayat tipinden söz ediyor. Keyifli hayat, amaçlı hayat ve anlamlı hayat. 1. Keyif hayat yaşamakla gelen mutluluk. Haz veren şeyleri çok yapıp acı veren şeylerden uzak yaşamaktır. Seligman bu mutluluk tipine Luna Park sevincinden hareketle roller coaster tipi mutluluk diyor. Bu tarzın yarattığı mutluluk hızla yükselip sonra düşüşe geçiyor. Bu tip mutluluklara örnekler yeni bir araba almak, evini dekore etmek, evlenmek, çocuk yapmak, tatile gitmek, terfi almak vesaire. Hedonik adaptasyon için en kolay hedef bu tip mutluluklar. Sayfanın alt bölümünde bir çizgi resim var. Mutluluğu anımsatan. Dikey çizgide mutluluk yazıyor. Üzerinde gülümseyen bir adam yüzü var. Yatay çizgide ise sonunda saat resmi olan zaman yazıyor. Üç çeşit mutluluğu anlatıyor. En alt bölümde keyif var. Keyfin yanında bir küçük adacık üzerinde palmiye ağaçları resmi. Rockstar bir sonraki yüksek hazzı kovalama yazısı yer almakta. Bir üst dilimde tutku var. Bir kum saatte sayaç olarak konmuş. Akış, kendini kaptırma ve zamanı unutma yazıyor. En üst düzeyde ise dünya haritası var. Daha yüce bir amaç, anlam, kendinden daha büyük bir şeyin parçası olmak yazıyor. 2. Amaçlı hayat yaşamakla gelen mutluluk. Güçlü yönlerimizi ve yeteneklerimizi iyi belirleyip, karakterimizle uyumlu bir kariyer seçip, tutku ve disiplinle amaçlarımızı gerçekleştirmeye dayalı mutluluktur. Başarıyla gelen bir mutluluk halidir. Bu tarz mutluluk alanımızı nasıl keşfedebiliriz? Bir düşünün, ne yaparken zamanın durduğunu hissediyorsunuz? Açlık, susuzluk hissetmeden, sıkılmadan saatlerce yaptığınız bir şey var mı? Bu bir enstrüman çalmak, resim yapmak, yazmak, spor yapmak ya da sizin için zamanı durduran başka bir faaliyet olabilir. Kendinizi anlamlı bir faaliyetin akışına bıraktığınızda derin bir yoğunlaşma yaşarsınız. İşte bu duruma flow yani akış hali deniliyor. Net başarı hedefleriniz varsa o hedefler doğrultusunda akış halinde çalışmak güçlü ve köklü bir mutluluk duygusu hissettiriyor. Başarıyla gelen bu mutluluk işinizi ve sosyal yaşamınızı değiştiriyor. 3. Anlamlı hayat yaşamakla gelen mutluluk ise başka insanları mutlu ederek mutlu olmaktır. Güçlü yanlarını ve imkanlarını topluma faydalı işler için kullanmaktır. Hayırseverlik, gönüllülük veya sosyal sorumluluk gibi yüce bir toplumsal amaca hizmet eden faaliyetlerle mutlu olmaktır. Bireyin kendini çoğunluğun yararına adamasına dayandığı için bu türe rahibe Teresa tipi mutluluk da deniyor. En büyük ve kalıcı mutluluk ise bu üç alanın kesişim kümesinde ortaya çıkıyor. Hem önündeki hayatın tadını çıkaran, hem topluma yararlı işler yapan, hem de hayatının en büyük hayalini gerçekleştiren insan maksimum mutluluk noktasına ulaşıyor. Kim korkar hain hedonik adaptasyondan? Bütün bu araştırmaların bize anlattığı nedir? Amaçlı ve aktif çaba yoksa kalıcı mutluluk da yok. Hayatınızı sistematik olarak ve sürekli yenilemezseniz bir süre sonra sahip olduklarınızdan sıkılacak olmanız ihtimalle yüksek. Peki hedonik adaptasyon etkisini azaltmak ve mutluluğunuzu daha kalıcı hale getirmek için başka neler yapabilirsiniz? 1. Sosyal bağlarınızı kuvvetlendirin. Araştırmalara göre mutlu insanlar daha dindar, daha zengin, daha güzel değiller. Genetik avantajlar bir yana bırakılırsa ortak yönleri çok sosyal olmaları. Uzun süre yalnız kalmamaya özen gösteriyorlar, yakın insan ilişkileri var ve kaliteli bir arkadaş grubuna sahipler. 2. Mutluluk bulaşıcıdır. Framingham kalp çalışmasından araştırmacılar 20 yıl boyunca mutluluğun nasıl yayıldığını incelemişler. Buna göre etrafı pozitif insanlarla çevrili olanlar uzun vadede daha mutlu oluyor. 3. Odağınızı yönetmeyi öğrenin. Olumsuz düşüncelere kapıldığınızda dikkatinizi başka yöne çevirmeye çalışmak mutluluğu artırıyor. Komik ya da ilginç bir şeyler okumak, bir film izlemek, sevdiğiniz bir şarkıyı dinlemek, sevdiğiniz bir arkadaşınızla buluşmak, sevilen ve güvenilen biriyle düşüncelerinizi paylaşmak önerilen stratejiler arasında. 4. Uykusuz mutluluk yoktur. Kişiyi gün içinde mutsuz hissettiren en önemli faktörlerden biri uykusuzluk. Araştırmalara göre 1900'lü yıllara göre %20 daha az uyuyoruz. Uykusuzluk hafızayı ve bağışıklık sistemini zayıflatıyor, metabolizmayı yavaşlatıyor, hatta kilo aldırıyor. Bir araştırmaya göre her gece bir saat daha fazla uyumak 60 bin dolarlık bir zamdan daha çok mutlu ediyor. 5. Yazı terapisi. Yazmanın mutlulukla ilişkisine dair çok araştırma var. Yazmak, kötü deneyimlerle baş etmede etkili bir yöntem. Çünkü olumsuz duygu ve düşünceleri kağıda dökmek, bu duyguların yoğunluğunu hafifletiyor. Günlük tutan kişiler üzerine bir araştırma yapılmış. Yaşadıkları zorluk ve travmalarla ilgili duygu ve düşüncelerini 3 gün boyunca günlüğe aktaran kişilerde daha güçlü bağışıklık sistemi, daha az depresyon, daha yüksek notlar ve işsizlik sonrası daha yüksek iş bulma oranları tespit edilmiş. 6. Minnet günlüğü tutun. Yazı yazmaktan hoşlanıyorsanız bir minnettarlık günlüğü tutun. Çamaşır makinesi tamir oldu gibi en önemsiz işlerden, bebeğim ilk kez konuştu gibi önemli olaylara kadar minnettar olduğunuz şeyleri yazın. Araştırmalara göre bunu haftada bir yapmak bile mutluluğu artırmaya yetiyor. 7. Huzur evi ya da çocuk esirgeme kurumu gibi yerleri ziyaret edin. İyilik yapmanın, başkalarına yardım etmenin mutluluğa faydası bilimsel olarak kanıtlanmış. Sadece bayramlarda değil, olağan zamanlarda da bu tür ziyaretler yapmak sizi de, ziyaret edileni de mutlu edecektir. 8. Paranızı sadece kendinize değil, başkalarına da harcayın. Science Bank dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, bazı insanlar parayı başkaları için ve başkalarıyla beraber harcadıklarında, kendi için harcadıklarından daha fazla mutlu oluyorlar. 9. İlişkinize faaliyet katın. Araştırmalar, birlikte sahip olunan şeylerden çok, birlikte yaşanan deneyimlerin ilişkiyi güçlendirdiğini gösteriyor. Bungee jumping yapmak ya da paraşütle atlamak size göre olmayabilir. Hemen pes etmeyin. Konsere gitmek, bir sırrı paylaşmak, dans etmek gibi faaliyetler de ilişkiyi hareketlendiriyor. 10. Dinleme taklidi yapmadan iletişim kurun. Araştırmalara göre mutlu çiftler haftada en az 5 saatlerini birlikte konuşmaya ayırıyorlar. 5 saatiniz yoksa bile günde 5 dakika ayırıp ona ait beğendiğiniz şeyleri söylemek, hatta eşiniz konuşurken dikkatle dinlemek bile büyük fark yaratıyor. 11. Sahip olduğunuzu sevin. La Fontaine, başarı istediğini elde etmek, mutluluk elde ettiğini sevmektir demiş. Hayatınızdaki iyi şeyleri görüp takdir etmek, öz saygıyı artırıp kıskançlık yaratan kıyaslamaları azaltıyor. 12. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamaktan vazgeçin. Benden daha güzel, daha zayıf, daha zengin gibi kıyaslamalar yapmak aşağılık duygusuna, üzüntü ve özgüven kaybına neden oluyor. Ne kadar güzel, başarılı ya da zengin olursanız olun, hep sizden daha iyi birileri olacak. Mantıksız sosyal kıyaslamalardan vazgeçerek mutsuzluk musluklarınızdan birini kısın. 13. Daha aktif bir hayat yaşayın. Mutsuzluk can sıkıntısından besleniyor. Can sıkıntısı ise monotonluktan. Hayat eylem üzerine kuruludur. Can sıkıntısı bir şeyleri değiştirmek gerektiğinin, daha aktif bir hayat çağrısının sirenidir. Can sıkıntısı bir mesaj. Hayatınızda bir şeyleri değiştirmeniz gerektiğini size anlatmaya çalışıyor. Eylemin çağrısına kulak verin. 14. Mutluluk beklentilerinizi doğru yapılandırın. Maksimum mutluluğu hak görme kültürü özellikle büyük şehirlerde çok sayıda mutsuz histerik yaratabiliyor. Evet, gerçek şu ki aşırı mutluluk beklentisi eğer beklenen gerçekleşmezse mutsuzluğun etkilerini daha da ağırlaştırıyor. O halde ne yapmalı? Hayattan temel beklentinizi maksimum mutluluk üzerine değil, halinden memnun olmak üzerine kurarsanız, hem mutluluk mücadelenizde daha fazla tatmin hissedersiniz, hem de Mutsuz bir durumla karşılaştığınızda daha az hayal kırıklığı yaşarsınız. Mutlulukla müebbet bir ilişki yaşayamayacak olmamız, mutsuzluğa mahkum olduğumuz anlamına gelmez. Çabasız mutluluk olmaz ama çabasız mutsuzluk da olmaz. Çünkü insanın doğal durumu nötrdür. Nötr beklentiler, hayatı olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle kavrayan bilgece bir bakış açısı kazandırabilir. Sonuç olarak çoğumuz mutsuzluk denizinin içinde mutluluk buzulu üzerinde yaşıyoruz. Ve ne yazık ki buzulumuz da hedonik adaptasyon güneşi tarafından sürekli eritiliyor. Buzulumuz henüz tükenmeden fark edip başka buzullara atlamak gerekiyor. Hayat aktif yenilik ve sürekli değişim üzerine kuruludur. İnsan hareket ettiği için değil, etmediği için hayat enerjisini tüketir. Atalet mutluluğun mezarıdır. Eğer tüm bu yöntemler yeterli gelmediyse ve hala gerçek, yoğun, kalıcı bir mutluluk yaşamak istiyorsanız son bir şansınız kaldı. Akış deneyimi. Mutluluk ile başarıyı maksimumda yaşatan bir deneyim. Tutku, enerji, odaklanma, azim, erime ve zamansızca akış. Bir sonraki konumuz akış. Bu araştırma Bahar Eriş tarafından özetlenmiş, Mümin Sekman tarafından yorumlanmıştır. Ayrım 19 sonu, sayfa 228.